Ayrım 11. Haliç'te yaşayan Simonlar, dün devlet, bugün cemaat. Hanefi Avcı, sayfa 139. Diyarbakır'da ilk teknikle tanışmam. Teknik istihbaratla ve teknik aletlerle ilk kez başkomiser rütbesiyle Diyarbakır İstihbarat Şube Müdür Vekili olarak atandığımda tanıştım. Diyarbakır'da göreve başladıktan bir müddet sonra odamda bulunan çelik bir dolaptaki cihazları tek tek çıkararak kontrol etmeye başladım. Bu cihazların büyük bir kısmı orijinal kutularında daha açılmamıştı. Bir kısmı ise ne oldukları merak edildiğinden yalnızca bakmak amacıyla açılmıştı. Tamamına yakını hemen hemen hiç kullanılmamıştı. Daha sonra şubedeki evraklara yapılan işlemlere baktığımda bu elektronik cihazların hiçbirinin görevde kullanılmadığını gördüm. Çok miktarda, belki 40-50 tane elektronik cihaz vardı. Büyük bir kısmının 5-6 yıl önce alındığı belli oluyordu. Tabii yalnızca bizim şubede değil, pek çok başka şubede de durum aynıydı. Teknik cihazlar bugünkü gibi ülkemizde imal edilmiyordu ve çok pahalıydılar. Tam olarak fiyatlarını bilemiyorum ama çok yüksek bedellerle alınmış olduğunu tahmin ediyorum. Bu kadar büyük rakamlara alınmasına rağmen hiçbiri kullanılmamıştı. O zamanlar bu cihazlara TRM serisi diyorduk. Uzunca bir süre bu aletler şubede kaldılar. Tekniğe, teknik çalışmaya merakım nedeniyle biraz zorlayarak, biraz şartları en iyi şekilde değerlendirerek, operasyonel çalışmalarda bu aletlerin bir kısmını kullanmaya çalıştım ve çok iyi neticeler aldım. Ama genel yapı itibarıyla kullanılması çok zor olan aletlerdi. Ya bizim ihtiyaçlarımıza uygun değillerdi ya da Türkiye şartlarına göre üretilmemişlerdi. Üstelik kaliteli ve amaca uygun da değillerdi. Bir müddet sonra MO serisi diye bilinen bir seri cihaz daha merkez tarafından gönderildi. Bunlar şekil, çalışma biçimi olarak birincisine çok benzeyen ancak zamanın gereksinimlerine bir ölçüde uyarlanmış, biraz geliştirilmiş cihazlardı. Bu cihazlar da uzun süre şubelerde tutuldu. Çok az bir miktarda bir iki operasyonda zorlayarak kullandık. Diğer illerin tamamında kullanıldığını hiç zannetmiyorum. Ne kadara alındı bilmem ama zannederim milyon dolarların çok üstündeydi. Milyon dolarlık bu cihazların büyük bir kısmı sonradan toplanarak imha edildi. Galiba bunlar özel amaçla, istihbarat amaçlı üretildiği için başka yerlerde kullanmak mümkün değildi. Belki bir iki dost ülkeye verilmeye çalışılmış olabilir ama büyük oranda toplanıp imha edildiklerini biliyorum. Her yeni gelen genel müdür, döneminde daha iyi istihbarat almak adına hiç alt kademede çalışanlara sormaksızın, onların ihtiyaçlarını belirlemeksizin yeni cihazlar alınıyordu. İhtiyacı belirleyenler fiili olarak bu işlerde çalışmamış yöneticiler veya taşrayı hiç görmemiş, merkezin imkanlarından faydalanmak için taşraya gitmek istemeyen ama bulundukları yere kendileri gibi insanlardan başka kimseyi almadıklarından bu konuda kendilerini otorite gören merkezdeki kişilerdi. Sonrasında daha kullanılabilir ama yine yüksek meblağlarda özel dizayn edilmiş sofistike bazı cihazlar alındı. Bunlar kısmen işe yarıyordu ama Türkiye şartlarına ve bizim uğraştığımız sahaya uygun değillerdi. Bazı görevlerde kullandıysak da çok ciddi yararlar elde ettiğimiz söylenemezdi. Maliyetiyle kıyaslandığında pek fazla verim alındığından da bahsedilemezdi. Hatta Türkiye'nin birçok ilinde bu aletler kullanılmıyor, daha doğrusu kullanılamıyordu. Bu sahada bir süre çalışıp karşılaştığımız olaylarla ilgili deneyim ve algılamalarımız geliştikçe kendi hedef ve kendi ihtiyaçlarımıza uygun cihazları nasıl yapabiliriz diye düşünmeye başladık. Bu amaçla kurduğumuz basit atölyelerde küçük meblağlarla genel amaçlar için üretilmiş küçük video kamera, fotoğraf makinesi gibi cihazları kullanarak çok daha etkili ve kullanışlı aletler ürettik. Bu aletler hemen hemen her olayda, her ekip ve şubede kullanılmaya başlandı ve iyi neticeler, hatta mucizeler elde edildi. Milyon dolarlar verilerek alınan cihazlar ise geldikleri gibi çöpe atıldılar. Çünkü faaliyet sahamız içinde hiçbir yerde kullanılamıyorlardı. Devletin diğer kurumlarında da hemen hemen benzer olaylar yaşanıyordu. Milyonlar ödeniyor ama satın alınan araçlardan hiçbir verim elde edilemiyordu. Benim ilk göreve başladığım yıllarda, zannediyorum 1984 yıllarıydı, hemen hemen Türkiye'nin hiçbir ilinde terör ve istihbarat amaçlı dinleme ve izleme faaliyetinin olmadığını biliyorum. Belki o gün bu bilgilerin tamamına sahip değildim. Ama daha sonraki çalışmalarımda ve görevlerinde gördüğüm kadarıyla tüm ülke genelinde o zamanlar hiçbir yerde telefon dinleme, teknik takip gibi herhangi bir teknik faaliyet gerçekleştirilmiyordu. Zaman içerisinde bu konularda özellikle istihbarat birimine bilgi sağlama ihtiyacı doğdukça bu bilgilerin nasıl elde edileceği konusu sürekli gündemimize geliyordu. Diyarbakır'da 7 yıldır devam eden sıkı yönetimin Güneydoğu'daki terör olaylarını durduramaması, hatta iyice tırmandırması ve sanırım Batı ülkelerinden gelen tepkiler üzerine 1987 yılında sıkı yönetim kalkmış, onun yerine olağanüstü hal yönetimi kurulmuştu. Bir gün Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde terörle mücadele amacıyla il genelinde neler yapılıyor, neler eksik vesaire konusuyla ilgili yapılan toplantıda bulunan o zamanki bölge valisi Hayri Kozakçıoğlu, neden teknik çalışma yapılamadığı, neden teknik bilgi elde edilemediği konusunda bana çok fazla soru sordu. Ben de kendisine belki biraz da soğuk bir tutum içinde teknik cihazlar olmadığını, eldeki bu cihazlarla hiçbir şeyin yapılamayacağını, bunların çok fazla bir şey ifade etmediğini söyledim. Soğukça geçen bu toplantıdan bir müddet sonra bir gün dairede otururken Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Daire Başkanlığı'ndan bir takım cihazların, daha doğrusu dinleme teyplerinin getirildiğini duydum. Görevliler kendilerine söylendiği gibi getirip cihazları teslim etti ve bunların Ankara'dan getirildiğini söylediler. Ancak bu cihazların geleceğinden haberdar değildik. Kutuları açtığımızda yanılmıyorsam içinde 14 tane teyp vardı. 7 tanesi Revox dediğimiz büyük makaralı teypler. Sinema filmlerinde gördüğümüz sinema filmi oynatır gibi büyük makaralı teypler. 7 tanesi UHER denilen teyplerdi. Bunlar tek bir telefon konuşmasını otomatik olarak kayıt ederken, Revox teyplerle ise iki telefon hattı otomatik olarak dinlenebiliyordu. Bunlar oldukça büyük, hantal ama o zamana göre iyi yapılmış uzun vadeli dinleme cihazlarıydı. Hepsi yurt dışı kaynaklı, Alman ve Amerikan malıydı. 14 tane teybin 14 hattı dinleyecek bir aletin ihtiyacımızdan fazla olduğunu, bir kısmını narkotik şubesinin, bir kısmını da bizim kullanabileceğimizi düşünüyordum. Bir gün olağanüstü hal bölge valisine gittiğimizde teypleri sordu. Ona teyplerin geldiğini, bunların yarısını bizim, yarısını narkotiğin kullanabileceğini söyledim. Bana hayır, tamamını siz kullanın, onlara ayrıca gönderilecektir dedi. 14 hattı dinleyebilen, belki 1-2 tanesi çözüm için kullanılsa bile, 10 hattı dinleyebilen 14 tane teyp bana çok fazla gözüküyordu. 10 hattı nasıl dinleyecektik? Böyle bir şeyi yapmak çok büyük ve kapsamlı bir düzenleme gibi gelmişti bana. Bunun üzerine süratle bunu nasıl yapabileceğini araştırmaya başladık. O zamanki imkanlarla PTT, yani bugünkü Telekom ile emniyet arasında kablo çekmeye ve ilk teşkilatı kurmaya başladık. Tesadüf bu ya, o günlerde PKK ilk şehir hücrelerini oluşturuyordu. PKK ağırlıklı olarak kırsal alanda faaliyet göstermesine rağmen şehirlerde de örgütlenme kararı almıştı. Şehirlere eleman gönderiyordu. İlk gönderdikleri elemanların bir kısmı Siirt'te, bir kısmı ise Silvan ve Diyarbakır'da yakalanmıştı. Bu kişilerin verdikleri beyanlara göre şehir merkezlerine örgütlenmek için gelip burada örgüt kuracaklar ve güçlenince kısa süre sonra kırdaki savaşı destekleyecek silahlı eylemler yapacaklardı. Bu arada bir sanık sorgu sırasında şehir merkezinde önemli bir ismin bu tür faaliyetlerde kullanılabileceğini, bu kişinin örgütle irtibatının olabileceğini söyleyerek bu kişinin telefon numarasını vermişti. İşte biz bu kişi kimdir diye araştırdığımız sırada şubeye teypler getirilmişti. PTT'de ilk sistemi kurduktan sonra ilk telefon dinleme faaliyetine bu şahsın telefonunu dinleyerek başladık. Belki biraz şans ya da kader bilemiyorum ama o zamanın şartlarıyla bu kişinin telefonunu ilk kez dinlemeye başladığımızda inanılmaz bilgiler edindik. Şahsı Almanya'dan arayan kişiler buraya geleceklerini söylüyorlar, adresleri yurt dışından aldıklarını belirtiyorlardı. Örgütlenmek amacıyla şehir faaliyetlerine geldikleri anlaşılıyordu. Şahıs daha yola çıkmadan böyle bir kişinin geleceğini öğrenmiş olduk. Bir müddet sonra gelecek olan kişi telefonla arayarak geldiğini söyledi. Bunun üzerine biz bu şahsı takibe başladık. İlk dinleme olayımız şehir örgütlenmesi için gelen PKK mensubunun tespitiydi. Bu şahıs Almanya'da yetiştirilmiş, Türkiye'ye faaliyet için gönderiliyordu. Bu bilgiyi edinmiş olmak bizim için yararlıydı, hatta tarihi bir bilgiydi. PKK şehirlerde evresini tamamlayarak şehirden kıra çıkmış, kırsalda eyleme başlarken yeniden şehirlerde örgütlenmek ve eylem yapmak için gelmeye karar vermişti. Kırsaldaki militanları desteklemek ve onlar üstündeki devlet baskısını azaltmak amacıyla şehirlerde de eylemler yapmayı planlıyorlar. Böylece güvenlik kuvvetlerinin şehirlerde tedbir almasına sebep olarak devleti zorlamayı hedefliyorlardı. İlk kadrolarını Diyarbakır, İstanbul, Adana ve İskenderun'a göndermeye karar vermişti ve ilk çekirdek birim harekete geçti. Biz bunlardan Diyarbakır'a gelecek kişinin geleceği evin telefonunu dinlemeye aldık ve üçüncü gün bu kişinin bir görüşme yapacağını tespit ettik. Şahıs gelince izlemeye başladık. İlişkilerinin ve irtibatlarının nasıl geliştiğini görüyorduk. Bir müddet sonra bu kişinin Hatay bölgesini örgütlemeye gelen başka bir kişiyle irtibatlı olduğunu tespit ettik. Onu izlemesi için durumu Hatay İstihbarat Şubesi'ne bildirdik. Hatay Emniyeti de bu kişiyi dinlemeye ve izlemeye başladı. Kısa bir süre sonra Adana şehir merkezini örgütlemeye giden kişilerin de olduğunu belirledik. Adana Emniyeti de bu kişileri dinlemeye ve izlemeye başladı. Tabii bu işler kolay olmuyordu. Biz Diyarbakır'da dinlemeye başlamıştık ama Hatay Emniyeti'nin dinleme imkanı yoktu. O tarihe kadar hiçbir dinleme faaliyetinde bulunmamışlardı. Daha doğrusu 1987 yılının sonuna doğru geldiğimizde Türkiye'nin hiçbir ilinde bir tek telefon dahi istihbarat birimlerince dinlenemiyordu. Sınırlı oranda İstanbul ve Ankara'daki uyuşturucu operasyonları dolayısıyla bir dinleme faaliyeti vardı ama istihbarat ve terör amaçlı bir dinleme mevcut değildi. İşte bu yüzden sistemi biz kurduk. Sonra da her yeni olayla ilgili illeri de bu sisteme zorladık ve onlar da dinleme sistemi kurmaya mecbur kaldılar. Dinlemeyi gerektirecek ilişkiler çıktıkça Merkez İstihbarat Daire Başkanlığı'nın zorlama ve desteğiyle zorunlu olarak diğer illerde benzer sistemleri kurdu. Böylece sistem genişleyerek diğer illere de yayıldı. O gün için bizden sonra önce İskenderun ardından da Adana Emniyeti dinleme sistemi kurdu. Daha sonra bizim ve Adana'daki militanların irtibatları sonucu İstanbul bağlantısının tespit edilmesi üzerine İstanbul Emniyeti zorlanarak istihbarat şubesinin dinlemeye başlaması zorlukla sağlandı. Bu çalışmanın adını Sakin Operasyonu koymuştuk. Diyarbakır'da başlayıp kısa sürede aynı anda 5 ilde birden yürütülen bir operasyona dönüşmüştü. PKK'nın şehir içi faaliyet grubunu tespit etmiştik. Ama İstanbul'un şartları zordu. Onlarca santral vardı. Hepsinde birden sistemi kuramıyorlardı. Bu yüzden geç kaldılar. Tüm iller PKK eylemlerini önlerken İstanbul'da yeterli dinleme için gerekli sistem kurulamadığından PKK'nın İstanbul'da gerçekleştirdiği en büyük şehir eylemi önlenemedi. Binbaşı Oktay Yıldıran İstanbul'da bir otobüste silahla öldürülmüştü. Oktay Yıldıran yüzbaşı rütbesiyle yıllarca Diyarbakır cezaevini yönetmiş, burada baskı ve işkence yaptığı iddialarıyla adını duyurmuştu. Bu cezaevinde yatıp da onun hakkında işkence hikayesi anlatmayan yok gibiydi. Anlatılanların onda biri bile doğru ise hiçbir insanın başkasına yapamayacağı insanlığa sığmayan cinsel dehşet şeylerdi. Yaşananlar hakkında pek çok kitap yazılmıştı. Diyarbakır'a gittiğimde cezaevinden çıkan herkesten Oktay Yıldıran hakkında hikayeler dinledim. Anlatılanlara göre cezaevinin komutanı aslında başka kimselermiş. Yıldıran zannederim iç güvenlik amiriymiş. Kendine fikren yakın asker ve az subaylardan oluşan bir ekip kurmuş ve inanılmaz bir baskı ve işkence sistemi inşa ederek herkesi yıldırmış. Teslim olmak, itiraf etmek yetmemiş. O en ağır baskılarla mahkumlara işkence etmiş. Kimilerine göre eğer baskılar sonunda teslim olan, itiraf edenlere iyi muamele yapılsaydı, cezaevindeki bazı militanlar haricinde tamamına yakını itirafçı olabilirmiş. Ama o bu noktada durmamış, baskıya devam etmiş. İşte bu noktadan sonra cezaevi patlamış. Mazlum Doğan, Kemal Pir ve 4 mahkum kendilerini yakarak isyanı başlatmışlar ve devamında isyan tüm cezaevine yayılmış. Bu isyan sonrası cezaevinde şartların ağırlığı üst makamlarca da görülerek yönetim ve cezaevinin şartları değiştirilmiş. Bu defa da hakların teslim olarak değil, direnerek alınabileceği herkesin zihnine yerleşmiş ve tüm cezaevi tümden PKK'nın eline geçmiş ve ciddi bir direniş sergilenmiş. Pek çok kişi Yıldıran'ın örgütü baskıyla susturup sonra da baskıyla yeniden dirilterek direnişlerle güçlendirdiğini söylemektedir. Yıldırım ve onun cezaevindeki uygulamaları ve bunların neticeleri başlı başına bir ilmi araştırmanın, hatta birden fazla araştırmanın konusu olabilecek kapasitede bir konu olduğu kanaatindeyim. İşte bu yüzden PKK'nın Oktay Yıldırım'ı öldürmesi anlamlıydı. Olay bizim dinlediğimiz hatlarda geçiyordu. Olayı PKK'nın gerçekleştirdiği ve şehir hücrelerinin yönlendirdiği belliydi. Bunun üzerine operasyonu başlattık. Biz Diyarbakır merkezde Hatay 4 yol ve İskenderun'daki Adana Emniyeti Adana merkezdeki tüm örgüt hücrelerine baskın yaptık. Militanları tutukladık. Böylece şehirleri örgütleyip eylemlere başlayacak olan bir grubun eylemlerine başlayamadan olayın daha başlangıcında yakalanması sağlandı. Bu olay aslında bana bu görevlerin nasıl yürütülmesi ve mücadelenin nasıl olması gerektiğini, teknolojiye başvurmadan bu tür operasyonların başarılı olmayacağını açıkça gösterdi. Örgütün yönetim kadrosu Avrupa'daydı. Örgüt lideri de Şam'da Öcalan'dı. Bunlar doğrudan telefonla irtibat kuruyorlardı. Bu telefonlar dinlenerek doğrudan bu yöneticilerin tespit edilmesi gerekiyordu. Aksi halde onların örgütlediği insanlara ulaşıp onları yakalayarak örgütün yöneticilerine ulaşmak çok zordu. Çünkü çok büyük bir gizlilik vardı. Kimse kimsenin kaldığı yeri bilmiyor, irtibatları bilinemiyordu. Mutlaka böyle bir teknolojik desteğe ihtiyacımız vardı. Neden ve nasıl geldiğini o zaman tam anlayamadığım bu telefon dinleme cihazlarının ülke gündemini çok meşgul eden ve binlerce haber yazı ve olaya konu olan meşhur 1. MİT raporu ve ardından ortaya çıkan olaylar ve gelişmelerin neticesi olarak bize geldiğini sonradan öğrendim. Rapordaki iddiaya göre Ankara'da bulunan Kaçakçılık Dairesi Başkanı Atilla Aytek ve grubu İstanbul'da bulunan MİT görevlisi Mehmet Eymür ile dayanışma içindeydi. Ve bu olaylar esnasında İstanbul'da bulunan başta Mehmet Ağar olmak üzere emniyet mensupları ayrı bir grup halinde faaliyet gösteriyorlardı. İstanbul'daki emniyetçiler o zaman Emniyet Genel Müdürü Saffet Arıkan Bedü'ye Ankara Kaçakçılık Daire Başkanlığı'nın kendisini dinlediğini söylemişlerdi. Bunun üzerine Saffet Arıkan Bedük bir gün Kaçakçılık Daire Başkanlığı'na baskın yaptı. Genel Müdür gerçekten Kaçakçılık Daire Başkanlığı binasının alt katında teyplerin, dinleme aletlerinin olduğunu tespit etmişti. Kendisi dinlenmiyordu ama böyle bir dinlemeden haberinin olmaması, bu işin gizli bir şekilde yapılmasından çok rahatsız olmuş, aletlerin hepsini söktürüp devre dışı bıraktırmıştı. İşte bu arada bölge valisi Hayri Kozakçıoğlu ile yaptığımız toplantıda bizden istediği görevler için teknik cihazlara sahip olmadığımızı söyleyince o da Emniyet Genel Müdürü ile Ankara'daki bir toplantıda bu tür cihazları talep etmişti. Bunun üzerine Ankara'dan sökülen teyplerin hepsi getirilip Diyarbakır'da kullanmamız için bana verilmişti. İşte böyle bir olay ilk dinlemelerin, ilk teknik faaliyetlerin çekirdeğini oluşturdu. Bu olayın ardından bu şekilde gerçekleştirilen operasyonlar tüm ülke geneline ve tüm faaliyetlere yansımaya başladı. Bana göre 1. MİT raporu başka bir bölgede çok hayırlı gelişmelere nüve teşkil etmiş, bugünkü polis MİT gibi devlet güvenlik ve istihbarat birimlerinin kullandığı bilgisayar analiz ve telefon detay çalışmalarının çekirdeğini bu olaylar oluşturmuştur. Biz bu operasyonları yürütürken epeyce zorlukla karşılaşıyorduk. Takip ettiğimiz hedef bir yeri telefonla aradığında nereyi aradığını anlayamıyorduk. Çünkü telefon numaralarını çevirdikleri zaman çıkarttıkları seslerden numarayı çözmek mümkün değildi. Eğer telefonları tuşluysa durum daha da zorlaşıyordu. Numarayı hiç çözemiyorduk. Yuvarlak kadranlı telefonlarda hat çevrilen rakam kadar kesilip açılıyordu. Ve bu kesilip açılmalar rakam kadar ses çıkarıyordu. Eğer 1'i çevirmişseniz 1 defa, 5'i çevirmişseniz 5 defa, 0'ı çevirmişseniz 10 defa telefon hattının açıp kapanması söz konusuydu. İşte bu sesleri önceleri yavaşlatıp dinleyerek saymaya çalıştık. Bu yöntemin başarılı olmadığı zamanlarda VU-metre denilen ve ses yüksekliğini gösteren bir alet kullanılıyordu. Burada da yine cihazın ibresinin yükselmesi veya ışığın yanmasını sayarak tek tek numara tespit etmeye çalışırdık. Bazen bir militanın aradığı bir telefon numarasını tespit edebilmek 2-3 saat, bazen de 4 saatten fazla zamanımızı alıyordu. Buna rağmen numarayı %100 doğrulukla tespit edemiyorduk. Ya bir numara eksik ya da bir numara fazla ya da bir numara yanlış çıkıyordu. Bu defa eksik ya da hatalı numarayı öğrenmek için yeniden uğraşmak gerekiyordu. Bir tek numarayı tespit etmek için günlerce uğraştığımız oluyordu. İşte böyle çalışmalarla uğraşırken bu arada Hatay'daki arkadaşlarımız hedef kişinin konuştuğu telefonun yeni modern dijital bir santralden bağlandığını, santralin otomatik olarak numarayı verdiğini öğrendiler. PTT'de çalışan teknisyenler her çevrilen numarayı küçük bir yazıcıya yazma özelliğine sahip olduğunu söylüyorlardı. Oradaki arkadaşlar postahaneyle görüşerek şahsın telefonunun bu özelliği tanıyan her numarayı çevirmesinde çevirdiği numaraları tespit edebiliyorlardı. Numarayı bize bildirdiklerinde hemen Diyarbakır'daki postahaneye gittik. Bir kişinin aradığı bu tür numaraların öğrenilip öğrenilemeyeceğini sorduğumuzda öğrenilebileceği yanıtını aldık. Onlar vasıtasıyla biz de bu kişinin aradığı numaraları deşifre etmeye başladık. Biz çevrilen tek bir numarayı öğrenmek için 5-6 saat harcarken santral bunu çok kolay tespit ediyordu. Dijital santral dediğimiz bu santrallerin her ay sonunda fatura keserken aranan numaraların tek tek dökümünü liste halinde çıkarttığını gördük. Belli bir bilgisayar işlem merkezinde işlem yapılarak burada bir telefonun aradığı tüm telefon numaralarının öğrenilebileceğini, numaraların bir aylık dökümünün alınabileceğini gördük. Bu o günkü koşullarda inanılmaz bir gelişmeydi. Bundan sonra sayıları az olsa da takip ettiğimiz bazı hedeflerin aradıkları numaraların bir aylık dökümünü alıyorduk. Aylık döküm içerisinde bir ay önce dinlediğimiz kişinin kimleri, hangi saatte aradığına bakıp fikir yürüterek onun irtibatlarını, ilişkili olduğu örgüt mensuplarını öğrenmeye çalışıyorduk. Bu gün anında edindiğimiz bilgileri o günlerde bir ay geriden takip edebiliyorduk. Bu arada bilgisayara merak sarmıştım. Maaşımdan ücretini ödeyerek Basic ve COBOL dilinde basit bilgisayar programlama dersleri alıyordum. Küçük programlar yapacak kadar konuyu öğrenmiştim ama asıl önemlisi bilgisayarla neler yapılabileceğini kavramaya başlamıştım. O zaman çıkan aylık bilgisayar dergisine abone olmuştum ve her sayıyı okuyordum. Bilgisayar ve teknolojinin önemini hissetmeye başlamıştım. İşte bunları takip ederken kafamda birden bir şimşek çaktı. Eğer dijital bir santralde bir numaranın aradığı tüm numaraların kaydı tutuluyorsa, o zaman bir bilgisayar ortamında bu bilgileri sakladığımızda, bildiğimiz yurt dışındaki bir örgüt numarasını arayan herkesin numarası bir komutla çıkabilirdi. Bu yöntem gerçekleşirse pek çok sır keşfedilebilirdi. O zamanlar Avrupa Merkezi ve Öcalan Türkiye'deki faaliyetleri doğrudan yönetiyordu ve aralarında iletişimi telefonla sağlıyorlardı. Dolayısıyla eğer ben Öcalan'ın telefonunu bilgisayara kaydedersem onu arayan tüm numaraları çıkarabilirdim. Bu gerçekten yapılabilir miydi? Ben yapılabileceğine inanıyordum. Bu konuyu araştırmaya başladım, sorguladım. Böyle bir sistemin kurulabileceği, bunun çok faydalı olacağını ve önümüzü açacağını bölge valisine aktardım. Beni bir müddet dinledikten sonra sistemin işleyip işlemeyeceği konusunda tereddütlü olduğunu söyledi. Çünkü ben sadece teorik olarak konuyu anlatıyor, çalışmalarıma dayanarak başarılı olacağı yönünde yalnızca fikir yürütüyordum. Uygulamada nasıl işleyeceği konusu belirsizdi. Daha sonra bölge valisi Netaş AŞ'de bu işlerin başındaki kişilerle ve santral konusunda çalışan başka firmalarla görüştü. Netaş'tan bir mühendis geldi, onunla konuştuk. Ona sorunumun ne olduğunu, ne yapmak istediğimi ve nasıl yapılabileceğini anlattım. Kısa bir not yazarak bunun yapılabileceğini, teknik olarak mümkün olduğunu belirtti. Bu konuda uzman bir kişinin verdiği bu not üzerine böyle bir sistemi kurmaya karar verdik. Ancak bölge valiliği bu sistemin hukuki durumu, geleceği ve teknik yapısı hakkında tereddüt duyuyordu. İçişleri Bakanlığı'na ve muhtelif başka yerlere görüş soruldu. İçişleri Bakanlığı'ndan bu sistemin gerçekleştirilemeyeceği ve hukuken uygun olmayacağı yönünde gelen görüş olumsuzdu. Olumsuz görüşler gelse de bu konu bir defa benim kafama takılmıştı ve mutlaka yapılmalıydı. Bu sisteme inanıyordum. Çünkü bilgisayar öğrenmeye başlamıştım ve bilgisayarın sunduğu imkan ve olanakları görmüştüm. Hatta eğitim sırasında yazdırdığımız basit bir COBOL programı sayesinde çok önemli işler halledilmişti. Takibi aldığımız hedefleri izlerken apartmanlarının önüne bir polis memuru yerleştirir, giriş çıkışlar bu memurlar tarafından izlenirdi. Ancak takipteki bu memurlar dikkat çekiyorlardı. Hem mahalledeki hem de apartmandaki insanlar kendilerinin ya da başkalarının takip edileceğini düşünerek birbirlerine hemen haber veriyor, "Polisler var, takip ediliyorsunuz, herkes tedbir alsın" diye birbirlerini uyarıyorlardı. Buna karşı bir çare lazımdı. İşte biz COBOL programını kullanarak bir çare üretmiştik. COBOL programına Diyarbakır'da çalışan tüm polis memurlarının adreslerini yazdık. O zamanlar polislerin hepsi lojman imkanından yararlanamadığından kaldıkları adresleri tek tek bilgisayara kaydettik. Takip ettiğimiz bir hedefin bir örgüt mensubunun evini tespit edince bu apartmanda ya da yakınlarında oturan bir polis memurunun olup olmadığını bu programı kullanarak tespit ediyorduk. Eğer bu evin civarında bir polis memuru varsa onu takip işiyle görevlendiriyorduk. Polis memuru başka bir şubede çalışsa bile onun amiriyle görüşüp geçici olarak bize yardımcı olmasını istiyorduk. Kimi zaman bu polislerin yanına kendi istihbarat polislerimizden birini de gönderiyorduk. Polis memuru verdiğimiz görev gereği hedefimizin evden çıkışını bize bildiriyorlardı. Bizim takip ekiplerimiz evden daha uzak bir yerde hedefin kendi görüş alanına girmesini bekleyerek oradan takibe başlıyorlardı. Böylece hem dikkat çekilmiyor hem de fark edilmiyorduk. Zira örgüt mensubu hedefler çok uyanıklı ve sürekli tetikteydiler. Evden çıktıkları zaman takip edilip edilmediklerini kontrol ediyorlardı. Ama yol üstünde takip edildiklerini fark etmeleri daha zordu. Böylece hedeflerimizi rahatça takip edebiliyorduk. Bu sistem epeyce işimize yaramıştı. Hemen hemen takip ettiğimiz her hedefin apartmanında veya yakınlarında mutlaka onu gören bir polis memuru bulunuyordu. Bu sayede biz de tüm takiplerimizi en azından rahat başlatıp sürdürebiliyor, hedeflerimizi takip ederken fark edilme olasılığının önüne geçmiş oluyorduk. Ayrıca o polis sayesinde o çevredeki kişi hakkında sağlam bilgiler topluyorduk. Sonuç itibarıyla bilgisayar teknolojisi ve bilgisayarın sunduğu olanaklar benim çok işime yaramıştı. Diğer yandan dijital santrallerin verilerini alıp işleyen bilgisayarların çalışmasını gördükten sonra böyle bir bilgisayar yazılımıyla dijital santrallerin görüşme dökümlerini alarak diğer insanların hiçbir görüşmesine bakmaksızın sadece yurt dışındaki örgüt mensuplarının numaralarına yönelip bu numaraları arayan Türkiye'de örgütle irtibatlı kişileri tek tek tespit etmek ve bu tespitlere dayanarak yapılan teknik takiple hem dinleme hem izleme daha sonra ciddi operasyonlar gerçekleştirmek mümkündü. Bunun başarılabileceğine tüm kalbimle inanıyordum ve bir an önce yapılmasını istiyordum. Diyarbakır'da bunu gerçekleştirme şansım ve imkanım olmadı. Ama daha sonra Diyarbakır'daki görevim sona erip, hiç istememe rağmen İstanbul'a tayinim çıktığı zaman İstanbul'da bunu yapabilmenin yollarını aradım. Daha İstanbul'a gitmeden beni İstanbul'a çağıran Necdet Menzir'e yapılması gerekenler hakkında yazılı bir not gönderdim. 1990'lı yıllarda İstanbul'da terör yeniden artmıştı. Özellikle dev sol örgütü başta olmak üzere TİKKO ve diğer Marksist-Leninist sol örgütler silahlı eylemlerine devam ediyordu. Polisler, emekli askerler, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Şakir Koç, Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcısı, MİT Eski Müsteşar Yardımcısı Hiram Abbas gibi pek çok önemli kişi katledilmişti. İstanbul'da artan olaylar yüzünden halk arasında terörün yine artacağı yönünde endişeli konuşmalar duyulmaya başlamıştı. Herkes olayların önlenememesinden ve artmasından korkuyordu. İstanbul'da artan olaylar Ankara'ya, İzmir'e ve Bursa'ya da sıçrama istidadı gösteriyordu. İstanbul'a burayı iyi bilen terör konusunda deneyimli emniyet müdürleri atanıyor ama terör olayları karşısında başarılı olunamıyordu. Sonra yeni atamalar yapılıyor ama netice yine değişmiyor, terör olayları sistematik biçimde artıyordu. İşte bu arada terör konusunda deneyimli olan emekli emniyet müdürü Necdet Menzir, önce DYP'den milletvekili aday adayı olmuş ama seçime katılamamıştı. Seçimler sonunda DYP'nin koalisyon hükümeti kurması ve Demirel'in başbakan olması üzerine Menzir emekli olmasına rağmen tekrar göreve getirilerek İstanbul'a emniyet müdürü olarak atanması gündeme gelmişti. Menzir benim görevdeyken en iyi anlaştığım ve güvendiğim müdürdü. Diyarbakır'dan ayrılıp İstanbul'a geldiğimde en azından bu işi gerçekleşmesini sağlayacak maddi imkanlar İstanbul için ayarlanmıştı. Bu sistemin kurulması için toplam maliyet 3 milyar liraydı. Yani şimdiki karşılığı tahmini 3,5-4 milyon dolar civarında bir paraydı. Teknik bir istihbarat sisteminin altyapısının kurulması için bu paranın yaklaşık 1,5 milyon doları doğrudan bu amaca yönelik olarak harcandı. Kalan kısmı bomba imhasında çevreye verilen zararın tanzimi vesaire için kullanıldı. Bir kısmı ben ayrıldığımda hala duruyordu. İstanbul'a vardığımda öncelikle yapılması gerekenin dinleme sisteminin kurulması olduğunu biliyordum. Ama bunu nasıl yapmalıydım? Tabii Diyarbakır'da çalıştığım dönemde dinleme faaliyetlerine 14 hatla başlamıştım. Zaman içerisinde yapılan operasyonlar, dinlemede edindiğimiz bilgilerin bize sağladığı fayda ve istihbarat toplama faaliyetlerimize katkısı sayesinde Diyarbakır'da hiçbir eylem yaptırmıyordu. Diyarbakır'daki bütün örgüt mensuplarını denetleyecek hale gelmiştik. Çok rahatlıkla operasyon yapabiliyorduk. Bu sayede ben ayrılmadan önce Diyarbakır'da dinleme kapasitemiz mevcut teyplerle birlikte 60'lı 70'li rakamlara, hatta 100'lü rakamlara çıkmıştı. Dinleme cihazı maalesef Türkiye'de yerli imkanlarla yapılamıyordu. Yurt dışından getirtilme maliyeti de epeyce yüksekti. Her biri birkaç bin dolardı. Bugün gibi hatırlıyorum. O zamanlar cihaz satışı için bölge valiliğine gelen İngilizlerden bir dinleme teypinin çalışmasını sağlayan bir ön aparat, yani telefon hattına takılan ve teyple telefon hatları arasında bulunan, sesi süzen, aynı zamanda konuşma başladığında teypi çalıştıracak olan basit bir aparat istedik. Bu aparat için İngilizlerin talep ettiği fiyat 570 pound'tu. Daha aşağısına inmemişlerdi. Tek bir küçük aparat için 570 pound istiyorlardı. Ama bizim bunlara ihtiyacımız vardı. O sırada emniyette muhabere telsizlerini tamir eden teknisyenler bulunuyordu. Bu konuda kapsamlı bilgilere sahiplerdi. Devlet her alanda olduğu gibi eldeki imkanların yeterince farkında değildi. Telsiz teknisyenlerinden İbrahim'i alıp istihbarat şubesine tayin ettirdim. Telsiz teknisyeni bu cihazların yapımı konusunda bir müddet çalıştıktan sonra bunları kendi yapacak hale geldi. Hem de maliyeti 10-15 liraydı. İngiliz firmanın 570 pound'a, yani yaklaşık 2000 TL'ye sattığı cihazı bizim teknisyen 15 TL maliyetle yapıyordu. Hem de kalite olarak İngilizlerinkinden kat be kat iyiydi. Cihaz Türkiye şartlarına göre tasarlanmıştı. Geriye yalnızca basit bir teyp almak kalmıştı. Çok sonraları bu cihazlardan binlercesini seri olarak üretip diğer illerdeki birimlere de verme imkanına sahip oldum. Binlercesi çok küçük maliyetlerle üretilebiliyordu. 12 Eylül 1980 harekatından önce yakalanmış binlerce teyp gümrük depolarında yarısı çürümüş halde bekliyordu. Onlardan satın alarak seri imalata başlamıştık. İşte Diyarbakır'da edindiğim tecrübe, bilgi birikimi ve orada gelişen bu teknik çalışma yöntemi ileriki kullanımlar açısından bana ciddi bir fayda sağlamıştı. Ve daha sonrasında İstanbul'a tayin olduğumda hedeflerim de çok belliydi. Öncelikle teknik altyapıyı kurmam gerekiyordu. Teknik analiz yapılabilecek bir sistem kurmam lazımdı. Bu şekilde işimizin çok daha verimli bir şekilde yapılabileceği inancındaydım. Bu inanç doğrultusunda çalıştım. Gerekli hazırlıkları, ön çalışmaları, düzenlemeleri yaparak hedefime ulaşmış oldum. 11. Ayrımın sonu. Sayfa 154.